Ayrım 31.
Hele şöyle bir adam akıllı ayağa kalk, alimallah hasta bile olmasam, keyif için patiska entare diktirip 3 ay yatakta yatacağım. Sana 1000 türlü naz edeceğim diyor. Ara sıra benim uykuya benzeyen dalgınlıkları oluyor. İncelmiş göz kapaklarımın arasından pembe güneş ışıkları sızarak bir zaman o halde kalıyordum. O vakit Hayrullah Bey karşımdaki koltukta kitap okuyor yahut uyukluyordu. Bu dalgınlık saatlerinde ruhumun vücudumdan ayrıldığını, ışık gibi, ses gibi boşluklarda dolaştığını hissediyordum. Nerelere, hangi memleketlere gidiyordum bilmiyorum. Yalnız birdenbire uçurumlara düşmek hissi içinde içim ılınarak silkinip uyandıkça öyle hissediyorum ki uzak, pek uzak bir yerlerden dönüyorum. Kulaklarımda ışık suretiyle alışılmış mesafelerin rüzgarları hışıldıyor. Gözlerimde havanın en yüksek tabakalarında görülmüş dumanlı memleketlerin dağınık, sönük hatıraları titriyordu. Evvelki gün Hayrullah Bey'e dedim ki, "Doktorcum, artık büsbütün iyileştim. Onu ziyaret edebiliriz." Evvela razı olmadı. Daha hiç olmazsa 15 gün, bir hafta sabretmemi söyledi. Fakat hastaların inatçılığına, titizliğine tahammül etmek mümkün olmuyor. İhtiyar arkadaşımı nihayet razı ettim. Bahçeden 2 kucak çiçek, deniz kenarından birçok renkli taş, küçüğüm bunları çiçeklerden ziyade severdi, topladık. Munise Akdeniz'e karşı bir tepeceğin üstünde kendi gibi incecik bir küçük servinin altında yatıyor. Saatlerce yanında oturduk. Hastalığımdan beri ilk defa olmak üzere doktorla onu konuştuk. Küçüğümün nasıl öldüğünü, nasıl gömüldüğünü bilmek istiyordum. Bütün ısrarlarıma rağmen Hayrullah Bey bana tafsilat vermedi. Yalnız bir şey öğrenebildim. Gömüldükten sonra imam Munise'nin annesinin ismini sormuş. Bunu tabii kimse bilmiyor. Doktor benim bu küçük kız için hemen hemen bir anne olduğumu hatırlamış, ismimi vermiş. Yavrumu Feride'nin kızı Munise diye toprağa teslim etmişler. Kuşadası 1 Eylül. Doktor Hayrullah Bey bu sabah bana, "Küçük," dedi, "beni yine bir köyden istemişler. Düldül sana emanet. Sakın hayvanın pansumanını o onbaşı ayısına bırakma. Kendi bacağı gibi Düldül'ün bacağını da kestirmeye mi azmetti hain nedir? Bir türlü ayak iyi olmuyor. Pansumanı biliyorsun. Yarayı tekrar bağladıktan sonra Düldül'ü 8-10 dakika bahçenin içinde dolaştır. Hatta mümkünse bir parça ama çok değil koştur. Anladın mı? İkinci işe gelince fırıncı Hurşit Ağa bugün fırın kirasını getirecek. 28 lira mı ne? Benim tarafından payını alırsın. Ayrıca neydi o söyleyeceğim? Uf, kafa kalmadı ki. Ha evet, benim kütüphanemi aşağıya naklettir. Deniz tarafındaki odayı sana vereceğim. Orası daha güzel. Hem kışın lodasa karşı üşümezsin. Ne vakitten beri söylemek istediğim sözün sırası gelmişti. Dedim ki, "Doktor Bey, Düldül'ü merak etmeyin, kirayı da alırım. Fakat ötekine ihtiyaç var mı? Artık misafirliğim kafi derecede uzadı. Müsaade ederseniz ben gideceğim." Doktor ellerini kalçalarına dayadı, benim taklidimi yapmak için sesini incelterek kiddetli, "Misafirliğim kafi derecede uzadı. Müsaade ederseniz ben gideceğim," dedi. Sonra daha sert bir tavırla yumruğunu sallayarak, "Ne dedin? Gidecek misin? Yediği naneye bak. Ağzını kulaklarına kadar yırtarım da asıl o vakit kıyamete kadar gülersin." "Fakat doktor bey," dedim, "misafirlik fazla uzuyor." Yine elini beline dayayarak, "Peki küçük hanım hazretleri, gitmek istiyorsunuz. Âlâ fakat küvadis." Gülümseyerek cevap verdim. "Doktor bey, nereye gideceğimi ben de kendi kendime soruyorum. Fakat şu var, gitmek elzem. İlâ nihaya yanınızda kalamam. Bu tabii, en düşkün bir zamanımda bana yardım ettiniz. Bunu unutmayacağım. Fakat..." Hayrullah Bey çenemin altından tuttu. "Küçük kız, gevezeliğe lüzum yok. Biz seninle 2 ahbap çavuş olduk. Haydi, münasebetsizliği bırak." Ben hala ısrar ediyordum. "Doktor bey, kalmak benim canıma minnet, emin olunuz. Yanınızda çok mesut oluyorum. Fakat niceden beri size yük olacağım. Gerçi çok insaniyetlisiniz, fedakarsınız." Doktor kısa saçlarımı birbirine karıştırarak eğlenmeye devam ediyor, yine benim söyleyişimi taklit etmek için yanağını çukurlaştırarak, dudaklarını sivriltip sesini incelterek, "İnsaniyet, fedakarlık, trajedi mi oynuyoruz be deli çocuk?" diyordu. Anlatamadık gitti. İnsaniyet, fedakarlık bana vız gelir küçük kız. Ben keyfim için yaşadım, keyfim için sana hizmet ettim. Senden hoşlanmayayım da bak suratına bakar mıydım? Kendimi tepesi üstü minderden attığımı işitsen yine fedakarlık ettiğime inanma. Bu hotkam ihtiyar kim bilir ne zevk buldu de. Molière'in bir kahramanı vardır, pek zevkime gider. Herife dayak atarken öteki beriki kurtarmaya gelir. Herif hepsini kovar. Haydi efendim işinize, Allah Allah, belki ben dayak yemekten hoşlanıyorum der. Haydi küçük, zevzekliği bırak. Geldiğim vakit odalar hazır olmazsa vay haline alimallah. Hani bir iri genç bekçi vardı. Herifi çağırır, zorla seni nikah ederim, cezayı görürsün ha. Hayrullah Bey'in ara sıra yaptığı gibi yine münasebetsiz şakalar edeceğini, beni utandıracağını biliyordum. Hemen yanından kaçtım. Hayrullah Bey benim için hem iyi bir baba hem iyi bir arkadaş oldu. Evinde kendimi yabancı bulmuyorum. Benim gibi kalbi ve hayatı kırılmış bir kızın ne kadar mesut olması mümkünse o kadar mesut oluyorum. Kendime bin türlü iş icat ediyorum. İhtiyar sütlüğe yardım, evi düzeltmek, bahçeye, yemeklere, hatta doktorun hesaplarına bakmak. Daha böyle bin türlü iş. Buradan ayrıldıktan sonra ne yapacağım? Ben artık alil sayılırım. Saatim yavaş yavaş düzeliyor fakat nafile. Öyle hissediyorum ki içimde müebbeden kırılmış bir şey var. Eski sıhhatimi, bana her şeyi hoş gösteren eski neşemi artık bulamayacağım. Gülerken ağlıyorum, ağlarken gülüyorum. Dakikam dakikama uymuyor. Mesela geçen akşam pek neşeliydim. Yatağımda gözlerimi kaparken adeta kendimi mesut hissediyordum. Sabaha doğru karanlığın içinde hiç sebepsiz ağlaya ağlaya uyandım. Neyim vardı? Niçin ağlıyordum? Bunu kendim de bilmiyordum. Öyle sanıyorum ki gece bu kocaman dünyanın bütün evlerini birer birer dolaşarak ne kadar keder, ümitsizlik varsa hepsini toplamış, getirip benim göğsüme doldurmuş. Bu sebepsiz, isimsiz, dilsiz yeis içinde anneciğim, anneciğim diye titreye titreye hıçkırıyor, daha kuvvetle feryat etmemek için parmaklarımla ağzımı kapıyordum. Birdenbire yanımdaki odadan Hayrullah Bey'in sesi geldi. Feride sen misin? Ne oldun kızım? İhtiyar doktor elinde mumla odama koştu. Ne olduğumu, niçin ağladığımı bile söyletmeye lüzum görmeden ehemmiyetsiz, belki manasız şefkat kelimeleriyle beni teskin etti. Bir şey değil kızım, bir şey değil. Ehemmiyetsiz bir sinir nöbeti, geçer yavrum. Vah çocuğum vah. Ben gözlerimde bir türlü durmayan yaşlar, tıkanan kuş yavruları gibi ağzı açık, boğuk hıçkırıklarla titrerken ihtiyar arkadaşım pencereye döndü. Karanlıkta ta uzaklara yumruğunu sallayarak, "Allah belanı versin, aslan gibi çocuğu berbat ettin," dedi. Yalnız kaldıktan sonra da böyle hastalık ve ümitsizlik saatlerim olursa ben ne yapacağım? Adam sendi. Şimdiden bunun için düşünmeli. Herhalde daha en az bir ay, belki daha ziyade doktor beni bırakmayacak. Alacakaya çiftliği 10 Eylül. Bir haftadan beri Alacakaya çiftliğindeyim. Hayrullah Bey 10 gün evvel dedi ki, "Feride, benim Alacakaya'da sözüm ona bir çiftliğim var. Hayli zamandan beri gidip yoklamadım. İşçileri boş bırakmaya gelmez. Seni 15 gün oraya götüreyim. Sana da iyi bir tedbili hava olur. Gözün gönlün açılır. Bak yakında mektep açılıyor. Bütün yıl kapalı kalacaksın." "Doktor Bey, açıklık yerleri çok severim. Fakat mektep açılmak üzere. Bilmem ki nasıl olur," diye cevap verdim. O hiddetle omuzlarını silkti. "A babam, ben sana gider misin diye sormadım ki. Mülahazat söylüyorsun. Götüreceğim dedim. Sen ne karışırsın? Bu doktorca bir iş. Olmazsa rapor yazar, zorla götürürüm. Hadi, birkaç parça çamaşır, kütüphaneden benim royuzlarımı al." Hayrullah Bey beni artık bir mektep çocuğu gibi idare ediyor. Hastalığımdan sonra zayıflayan irademle ona karşı koymak mümkün değil. Hem daha tuhafı, bundan şikayet de etmiyorum. Bu itaat adeta hoşuma gidiyor. Doktorun çiftliği bakımsız kalmış. Fakat ne güzel bir yer. Kışın bile buraları bir bahara benzermiş. Hele bir kayalık var ki seyretmekle doyulur şey değil. Bu kayalar güneşin sabah, öğle, akşam güneşi olmasına, havanın açık yahut kapalı bulunmasına göre renk değiştiriyor. Lal kırmızısı, pembe, mor, beyaz yahut siyah görünüyor. Onun için buraya alaca kayalar demişler. Çiftlik beni umduğumdan ziyade meşgul etti. Çiftçilerle beraber süt sağıyorum. Artık benim de samimi bir ahbabım olmaya başlayan Düldül'e binerek civar koruluklarda geziyorum. Hasılı düşündüğüm kır hayatı. Mamafi, gönlüm pek rahat değil. Birkaç güne kadar mektep açılacak. İşimin başında bulunmam, binayı silip süpürtmem lazım. Hayrullah Bey'e söz anlatmak kabil değil ki. Doktor geceleri bana roman okutuyor. Bu ipsiz sapsız lakırdılara tahammül edilmez ama senin ağzından bayağı hoş oluyor diyor. Dün gece yine ona kitap okuyordum. Kitapta bazı açık sözler var. Onlar geldikçe utanıyor, yerlerine süratle başka kelimeler koymaya yahut cümleleri atlamaya çalışıyordum. Hayrullah Bey benim telaşımı fark ediyor, gür kahkahalarla tavanları sarsıyordu. Birdenbire karanlıkta köpekler havlamaya başladı. Pencereyi açtık. Çiftliğin kapısından bir atlı giriyordu. Hayrullah Bey, kim o diye seslendi. Onbaşının sesi. Benim, yabancı değil diye cevap verdi. Onbaşının bu saatte Kuşadası'ndan buraya gelmesi mühim bir vakaydı. Doktor, hayırdır inşallah. Ben aşağı inip anlayayım bakalım. Gecikirsem sen yat küçük dedi. Hayrullah Bey bir saate yakın bir zaman onbaşının yanında kaldı. Yukarı çıktığı vakit yüzü kırmızı, kaşları çatıktı. Onbaşı niçin gelmiş doktor bey dedim. Sert bir sesle adeta bağırdı. Sana git yat dedim yahu, sana ne? Olur rezalet değil bu. Kız çocuklarının maskaralığı be. Bana ait bir iş. Artık onun tabiatını öğrenmiştim. Böyle zamanlarda üzerine varmaya gelmiyordu. Çaresiz şamdanı alarak odama gittim. Bu sabah uyandığım vakit Hayrullah Bey'in erkenden mühim bir iş için gittiğini, mamafi dönmezse merak etmememi söylediğini haber verdiler. Herhalde doktora canını sıkacak bir havadis vermiş olacaklar. Öğleye doğru odasını düzeltiyordum. Yatağının yanına düşmüş bir yırtık resmi, zarf parçası nazarı dikkatimi celbetti. Aldım, üstünde yalnız Kuşadası Mektebi Müdürlüğü'ne kelimeler okunuyordu. Herhalde bu zarf bana ait olacak. Bu kağıt parçası beni derin derin düşündürüyor. Acaba bunu dün gece onbaşı mı getirdi? Öyleyse niçin Hayrullah Bey benden sakladı? Buna imkan yok. Mutlaka bu zarf kitaplar arasında Kuşadası'ndan gelmiş olacak. Kuşadası 25 Eylül. Hayata paçavra diyen meğer ne doğru söylüyormuş. Son vakayı defterimin son sayfasına olduğu gibi kaydediyorum. Kendimden ne bir isyan ne de bir damla gözyaşı ilave etmek istemiyorum. Hayrullah Bey beni 2 gün çiftlikte bekletti. 3. gece merakım o dereceyi buldu ki ne olursa olsun sabahleyin bir araba hazırlatacak, kendi kendime kasabaya inecektim. Fakat ertesi sabah uyandığım vakit onu gelmiş buldum. O kayıtsız, kaygısız Hayrullah Bey'i hiç bu kadar perişan ve yorgun gördüğümü hatırlamıyorum. Her zamanki gibi saçlarıma dudaklarını kondurdu. Sonra dikkatli dikkatli yüzüme bakarak, "Hay Allah belalarını veresiceler, tuğ" dedi. Başımda yeni bir tehlikenin dolaştığını anlıyor fakat bir şey sormaya cesaret edemiyordum. Hayrullah Bey elleri ceplerinde düşüne düşüne epeyce dolaştı. Sonra ellerini omuzlarıma koyarak, "Küçük, sen bir şeyler biliyorsun" dedi. "Hayır doktor bey." "Biliyorsun, böyle olmasa işlerdeki tuhaflık nazarı dikkatini celbedecekti. Mutlaka bir şeyler soracaktın." Gayet ağır, ciddi bir teessürle, "Hayır doktor bey" dedim. "Hiçbir şey bilmiyorum. Yalnız telaş ve ızdırap içinde olduğunuzu görüyorum. Bir kederiniz var. Benim hem hamim, hatta hemen hemen babam olduğunuz için sizin kederiniz benim demektir. Neyiniz var?" "Feride, kızım, kendini kafi derecede kuvvetli hissediyor musun? Merakım korkumdan daha üstündü. Sakin görünmeye çalışarak. Ben gayretli bir kızım. Bunun birkaç misalini gördünüz. Söyleyiniz doktor bey dedim. Feride, şu kalemi eline al. Söyleyeceğim şeyleri yaz. Haydi kızım, ihtiyar dostuna itimat et. Hayrullah bey dura dura, düşüne düşüne bana şu satırları yazdırdı. Kuşadası Marif Encümeni Riyaset Ailesine. Hizmet-i marifte devamıma ahval-i sıhhiye müsait olmadığından Kuşadası İnas Rüştiyesi Müdürlüğü'nden affımı istirham ederim efendim. Şimdi kızım, düşünmeden, bir şey sormadan imzanı at. O kağıdı bana ver. Ellerin titriyor Feride. Yüzüme bakmaya cesaret edemiyorsun. Daha iyi kızım, daha iyi. Çünkü sen o temiz gözlerinle bana bakarken ben şaşıracağım. Fevkalade bir şeyler geçtiğini anladın değil mi? Dinle beni Feride. Eğer heyecan, teessür gösterirsen sözünü kesmek mecburiyetinde kalacağım. Halbuki her şeyi bilmen lazım. Feride, hayata karıştığın 3 sene içinde insanın ne mal olduğunu anladın sanıyorsun değil mi? Nafile, şu 60 seneye yakın hayatımda ben bile anlayamamışım. Ben ki dünyada şenaatin, rezaletin 1000 türlüsüne tesadüf ettim. Ben bu kadarını hala ihtiyar kafama sığdıramıyorum. Biz seninle dünyanın en temiz, en iyi 2 dostuyuz değil mi? Aylarca senin hasta vücudunu kendi çocuğum gibi kollarımda tuttum. Bize ne demişler, ne diyorlar biliyor musun Feride? Mümkün değil tasavvur edemezsin. Ben senin aşığınmışım. Ellerini yüzüne kapama, bilakis başını dik tut. O hakareti yüz karası olanlar yapar. Bilakis gözlerime bak. Nemiz var birbirimizden çekinecek. Dinle beni Feride, dinle. Sonuna kadar söyleyeyim. Bu melun iftira evvela mektepten çıkmış. Arkadaşların öteden beri aleyhimizde olmayacak şeyler söylemeye başlamışlar. Sebep malum. Kendileri dururken senin müdür oluşun. Ben 6 ay evvel sana haber vermeden küçük bir hizmette bulunmak için bir mektup yazmıştım. Bu terfin benim elimde olması şüpheleri artırmış. Bu fesat yangını aylardan beri için için yanıyormuş. İş Marif Encümeni'nin kaymakamın kulağına gitmiş. Uzan uzadıya tahratlar yazılmış. Tahkikat yapılmış. Vilayet Marif Müdürlüğü'nce tercüme-i halini tetkik etmişler. Birçok karanlık noktalar varmış. Mesela İstanbul'dan B'ye gelişin. Sonra merkez mektebinde istifa ederek ücra bir köye gelişin şüpheli bir firara benziyormuş. Birkaç ay sonra meçhul bir yerden yardım olmuş. Marif hayatında misli görülmemiş bir süratle terakki etmiş. Köy muallimliğinden Darül Muallimat muallimliğine yükselmişsin. Sonra yine sebepsiz bir istifa. Bu defa başka bir memlekete gidiyorsun. Fakat orada da tutunamıyorsun. Ç. Marif Encümeninden bir cevap gelmiş. Okurken içim zehir kesildi Feride. Güya sen orada... Yok yok söyleyemeyeceğim. Terbiyeli, yüksek, ilim irfan adamlarının kaleminden, ağzından çıkan şeyleri benim o patavatsız asker ağzıma da söylemeye cesaret edemeyecek. Ben ki bilirsin ağzıma ne gelirse söylerim. En iğrenç kelimeyi bile dudağımda hapsedemem. Hasılı Firdecik, yaralı geyikleri av köpekleri nasıl sararsa senin etrafında öylece sardılar. En masum hareketin aleyhine bir delil olarak tefsir edilmiş. Mazbutalara tahkikat evrakına geçmiş. Ara sıra hasta talebelerini tedavi için benim mektepte davet etmen, küçüğümüz ölürken takatsız başını bir lahza omuzuma dayamam, sonra sen hasta yatarken yatağının yanında geçirdiğim saatler birer cinayetmiş. Yüzsüzlüğü o derece ileri vardırmışız ki bir memleketin örf ve adeti, ırz ve iffetiyle alay etmişiz. Etrafımızdaki insanları hiçe saymışız. Herkese seni hasta diye ilan ederken tarlalarda kol kola düvene binmişiz. Vazifenle meşgul olacağın yerde bahçemde at koşturmuşsun. Bunlar da kafi gelmemiş, şehir haricinde çiftliklere çekilmişiz. Feridecik, sana bunları bütün çiğliğiyle söylüyorum. Mızmız tesellilerle seni bir zaman daha avutabilirdim. ümitlerini yavaş yavaş birer birer kırabilirdim. Fakat böyle yapmadım. Niçin biliyor musun? Mesleğim, yaşım bana bir kanaat verdi. Bir zehri insan bir kere de yutmalı. Ya ölür ya kurtulur. Zehri şurupla daha bilmem ne haltla karıştırıp yudum yudum içmek pis şey, iğrenç şey. Felakete ağır ağır haber vermek testereyle adam kesmeye benzer. Evet Feride, hayatın en ağır sillesini yedin. Yalnız olsaydın bu darbe seni öldürebilirdi. Öyle ya, bu kadar insan kuş kadar çocuğun üstüne çullanırsa ne olur? Dua et ki tesadüf karşına çürüklüğe atılmış bir ihtiyar çıkardı. Benim ömrümün saati Alaturka 11'i çalmak üzere. Fakat ne ziyanı var? Sana hizmette bulunmak için bu kadarcık bir zaman da kafidir. Buna muvaffak olursam bir yığın manasız vukuat içinde ziyan olmuş günlerime acımayacağım. Korkma Feride, bu da geçer. Sen gençsin. Daha güzel günler görmekten ümidini kesme. İstifanı kendim götürecektim, vazgeçtim. Seni bu halde bırakmaya cesaret edemeyeceğim. Çocuk kısmının türlü densizliği, denliliği olur. Haydi Feride, haydi seninle açık havaya çıkalım. Koyunlarla, ineklerle uğraşalım. Bu hayvanlar gördükleri iyiliğe karşı emin ol daha nimet şinastır. İhtiyar doktor istifanamemi zarfa koyarak onbaşıya verdi. Bu kağıt parçasına sadece ömrümün bir parçasını değil, gönlümün son bir tesellisini daha gömüyordum. Ne hazin ya Rabbi, ne hazin. Hangi ümide sarılsam elimde kalıyor. Neyi seversem ölüyor. İşte 3 sene evvel bir sonbahar akşamıyla beraber ölen genç kızlık rüyalarım, kendi küçüklerim, sonra Munise, onun arkasından belki kalbimin öksüzlüğünü avuturlar diye ümit ettiğim talebelerim. Yavrularını tehlikede gören bir ana kuş hırçınlığıyla üstlerine titrediğim bu şeyler, sonbahar yaprakları gibi birer birer sararıyor, dökülüyor. Daha 23 yaşıma girmedim. Yüzümden, vücudumdan çocukluğun izleri silinmedi. Halbuki gönlüm baştan başa bütün sevdiklerimin ölüleriyle dolu. Hayrullah Bey beni 3 gün yalnız bırakmadı. Bu kadar felaket karşısında gösterdiğim sukun ve tahammüle inanamıyor. Geceleri ben yattıktan sonra odamın kapısına gelerek, Feride, bir şeye ihtiyacın var mı? Uykun yoksa geleyim diyordu.